Ayrım 24. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 241. 30. Küçük Jano yıldan yıla daha çok benzer oluyordu babasına. Bu yalnızca Marie'nin bir buluşu değildi. Bütün komşular aynı görüşteydi. Hatta geçenlerde Lejean "Hık" demiş, babasının burnundan düşmüş. Tıpkı Pepe diye gülmüştü. Jano da babası gibi esmer, zayıf ve yerinde durmazdı. Marie'yi en çok duygulandıran da çocuğun sık sık inelediği "Anlıyor musun?" sözcüğüydü. Jano da aynı şeyi yapardı. Marie sık sık bu alışkanlığın küçük Jano'ya nasıl geçtiğini düşünürdü. Bunu oğluna kendisine öğrettiğinden haberi bile yoktu. Jano daha küçükken gözyaşlarını tutmaya çalışarak "Hayır Jano" diye fısıldardı. "O gelmeyecek, çok uzaklarda o. Anlıyor musun?" Ve şimdi Jano okuldan koşa koşa gelip sevinçle anlatıyordu. "Öğretmenimiz dedi ki dünya yüz yuvarlakmış, elma gibi, anlıyor musun? İkinci derste öyle bir gürültü yaptık ki Piero bir arkadaşı çaşıtlamak istedi, anlıyor musun? Ben de kendisini döveceğimi söyledim." Babası gibi Jano da bir şeyler onarmayı seviyordu. Bunun için Marie ona bir oyuncakçı mağazasından onarım takımları almaya karar verdi. 4 gün sonra 8. yaşını dolduracaktı Jano. Zor bir hayat sürüyordu Marie. İplik cilt işçisi olarak çalışıyordu. 3 yıl önce işi iyiydi. O zamanlar giyim, kuşam ve öteki eşya mağazaları boştu. Mal yoktu ortada. Belki de gözü pek, yiğit insanların yeraltı gazeteleri çıkardıkları, yasak şiirleri çoğalttıkları, faşist karakollarına baskınlar düzenledikleri, yani özgürlük yolunu açmaya çalıştıkları dönemin heyecan ve coşkusunu taşıyorlardı hala yüreklerinde. Şimdi ise yayımcılar bir bunalımdan söz ediyorlardı ve Marie haftada 4 gün çalışıyordu. Jano ise korkunç bir hızla eskitiyordu pabuçlarını. Marie gururlu bir sevinç duyuyordu bundan, tıpkı babası gibi. 29 yaşındaydı Marie. Keder ışıltılı iri gözleri vardı. Bu gözler o gülerken de kederle ışıldardı ve öylesine bulaşıcı bir gülüşü vardı ki sokakta onun gülüşünü duyan yabancıların bile yüzleri gülümserdi. Neşenin ve bitmemiş kederlerin bir alaşımıydı ondaki alımlılık. Erkekler çok beğenirlerdi onu. Kur yaparlar, dansa çağırırlardı. Ama Marie ikinci kez evlenmemişti. Bir sıcaklık, bir okşayış istiyordu. Uykusuz geçirdiği geceler pek çoktu. Coşkun, ateşli bir yaratılıştaydı ve bu özelliği kendisinden karşılık bekleyenlere karşı onun için bağlayıcı oluyordu. Jano'yu korkunç seviyordu. Kendini hepten ona vermişti ve çok sık anımsıyordu onu. Ancak bu anımsayış bir düşü, bir imgeyi anımsama değildi. Canlı bir kocayı anımsıyordu o. Sımsıkı sarıldığı, öptüğü. Onu özellikle son gecelerde olduğu gibi anımsıyordu. Yılbaşından birkaç gün önceydi. Ertesi gün Pepe, Scheller adlı Gestapo şefini öldürmüştü. Doktor Vacher'in evinde geçirmişlerdi geceyi. Marie ona mavi sakal derdi. Aşk tanrısı Eros'un bronz heykelcikleriyle süslü kocaman bir karyola vardı odada. Eroslardan biri yayını gelmiş, okunu atmaya hazırlanıyordu. Öteki ise gözleri bağlı, yayı elinden düştü, düşecek. Jano, ahmak demişti. Cephaneyi tutumlu kullanmak gerek. Yaraladın bizi, yeter. Şu ötekinin ise bize bakmaya karar vermiş bir hali var. Komşusu Georgette, Nine, bir gün Marie'ye. "Remy yok galiba artık ha?" dedi. "Ben de bir düğün kutlayacağız bu sıralar diye düşünüyordum. Jano'nun ölümünden bu yana ne kadar geçti?" 8 yıldan fazla. Çocuk için de iyi olurdu evde bir erkeğin bulunması. Yaramazlık falan yapamazdı. "Anlamadım gitti. Yoksa senin bir adağın, andın mı var?" Marie gülümsedi. "Hayır, dinsizim ben. İnanmam öyle şeylere. Yalnızca içim istemiyor evlenmeyi. Hepsi bu." Bütün boş zamanlarını, ki şimdi daha çoktu bunlar, Marie partiye veriyordu. Hiçbir toplantıyı kaçırmıyor, grevciler için para topluyor, kararsız, ikircikli olanlarla konuşup onları ikna ediyordu. Çok büyük bir saygınlığı vardı ve bu Pepe'nin o olağanüstü yiğitliğinin unutulmamış olmasından değildi. Onun ölümünden önce yazdığı mektup ele geçmiş ve basılarak çoğaltılmıştı. Marie direniş yılları boyunca Lejean'la çalışmış, silah taşımış, bildiri dağıtmış, habercilik yapmıştı. Ayaklanma günlerinde ise bir Alman tankını yakmıştı. Barış Kongresi için delege seçimi sırasında Marie'nin adı en önde gelen adaylar arasında yer alıyordu. Marie özenle giyinip süslendi, büyük bir bayrama gider gibi gidiyordu kongreye. Georgette Nine okuldan dönünce Jano'ya yemeğini yedirmeyi kabul etmişti. Salona girince hayranlık dolu bir çığlık attı Mary. Evet, herkesten duymuştu kongrenin çok büyük olacağını ama bu kadarını beklemiyordu doğrusu. Dünyanın dört bucağından insan vardı salonda. Kara entarili Fransız köylü kadınları, Amerikalılar, Ruslar, doğruca Moskova'dan, zenciler, çok zenci vardı. Bunlardan birinin büyük bir ozan olduğunu söylemişlerdi Mary'e. Renkli şallara bürünmüş, alınları takma altın benli Hintli kızlar, Yunanlılar, Polonyalılar, papazlar, içlerinden birinin başında kocaman bir beyaz şapka vardı. Çinliler, tek kelimeyle herkes. Duvarlarda çeşitli dillerden yazılar görülüyordu. Şirin, gizemli harfleriyle Çince bile vardı aralarında. Mary yalnızca adlarını bildiği birçok kişiyi görüyordu salonda. Gösteriyorlardı ona. Bak şu, tribündekini görüyor musun? Şu zayıf, hani gazete okuyor. Şimdi gözlüklerini çıkardı. İşte o, Holya Curie'dir. Şu bıyıklı ihtiyar da Profesör Dumas. Onun solunda oturan Aragon, şu esmer, aksaçlı, kulaklıklı olan Picasso, hani şu güvercini yapan. Mary içer gibi bakıyordu salona. Şurada oturanlarsa bizimkiler, tanıyorum hepsini. Belvi'den, Berti fabrikalarından, işte Morio, onun yanındaki ise generalmiş söylediklerine göre. Ne iyilik taşan yüzü var şu papazın, habire gülümsüyor, Mary'nin yanında ise Mado vardı. Bak Mary, bunlar da Vietnamlılar. Kirli bir savaşın yürütüldüğü Vietnam'dan gelmişler. Yatıştırıyor bizimkiler onları ama onlar biliyorlar ki bu salonda ne Mok ne de Bediye var. Yaşlı bir Vietnamlı. Nom Eron fabrikası işçilerinden bir delikanlının elini sıkıyor. Ne çok insan var. Kimse savaş istemiyor. Truman bir gelse de baksa şuraya. Baksa ve görse gücümüzün ne olduğunu. Birinci oturumdan sonra verilen arada yorgun ama güler yüzlü bir kadın yaklaştı Mary'e. Mary, millet değil misiniz siz? Benim. Kocanızın adı Pepe'ydi değil mi? Mary, evet anlamında başını sallayınca genç kadın coşkuyla sımsıkı kucakladı onu. Mary bir şey anlamamıştı. Neden sen değil de siz diyor. Demek ki bizden değil. Sonra beni nereden tanıyor? Pepe'yi gerçi herkes tanır ama Mary Millet dedi bana. Sonra yüzü bir tuhaf. Bizden değil bu. Sizinle konuşmam gerek dedi genç kadın. Ne zamandır arayıp duruyordum sizi. Demin söylediler burada olduğunuzu. Dışarı çıkalım. Oturumun başlamasına bir saat var daha. Adım Lucy Richard. Ama bu size hiçbir şey anlatmaz. Kocanızla birlikte yargılamışlardı beni de. Küçük, boş bir kahveye oturdular. Lucy zaman zaman heyecanlanarak kendinden söz etti bir süre Mary'e. Savaş başladığında 19 yaşındaydı. Emekli bir generalin kızıydı. Çocukluğundan beri dünyada bir tek gerçek ilke olduğunu söyleyip durmuştu babası. Fransa'ydı bu. Tanrı'nın ve kilisenin sevgili kızı Fransa. Elbette Fransa'da kötü olan birçok şey vardı. Neden? Örneğin izin veriliyordu avare avare dolaşmalarına işçilerin. Gösteri yürüyüşlerinin hemen dağıtılması gerekirdi. Babasının haklı mı yoksa haksız mı olduğunu hiç düşünmemişti Lucy. Ona öyle geliyordu ki babasının bütün görüşleri sıkıcı ama su götürmez şeylerdi. Kapitülasyonları öğrendiği zaman babası ağlamış ama sonra Pöte'nin haklı olduğunu, günahlarının kefaretini ödemeleri gerektiğini söylemişti. Komünistler geleceğine Almanlar gelsin daha iyiydi. Lucy ilk kez kuşkulanmıştı babasının haklılığından. 6 ay sonra da bir tıp öğrencisiyle tanışmıştı. Robert Renan'dı adı çocuğun. Çarçabuk dost olmuşlardı. Bir süre sonra Robert gizli bir örgüte girdiğini söylemişti. Fransa'yı kurtarmak gerekti. Lucy babasının sözlerini anımsamış ve sormuştu. Peki ya komünistler kazanırlarsa? Uzun uzun gülmüştü Robert bu soruya ve bunun Fransa'yı yıkıma getiren politika esnaflarının sözü olduğunu, aslında kendisinin ekonomiyle hiç ilgilenmediğini ve komünistlerin fikirlerinin gerçekleşebilirliğine dair en ufak bir şey bilmediğini, ancak onların davranışlarını kahramanca bulduğunu söylemişti. Lucy onun haklı olduğunu anlamış ve hemen sonra o da uzlaşmazlar grubuna girmişti. Yapabildikleri şeyler pek fazla olmamıştı. Duplikatörle öğrenciler için çağrı bildirisi basmışlar ve İngilizlerin paraşütle attıkları 2 sandık otomatik silahı taşıyıp getirmişlerdi. Bu sandıklar da daha sonra herkesi ele veren Leblanc'ın eline geçmişti. Lucy, Robert'i seviyor ancak ona açılmaya cesaret edemiyordu. Bir akşam Jemino'daydılar. Jemino ikisini odada yalnız bırakmış, kendisi yazı yazmaya yandaki odaya geçmişti. Robert birden Lucy'yi kucaklamıştı. Bir sevinç çığlığı atmıştı Lucy. Robert gülmüş ve parmağını dudağına götürerek yandaki odayı göstermişti. Yavaş! Tam bu sırada Jemino'nun bağırdığını duymuşlardı. Kim var orada? Gestapo'nun adamlarıydı gelenler. Jemino ateş etmiş ve Almanlardan birini yaralamıştı. Hemen oracıkta kurşunlamışlardı Jemino'yu. Robert'i ve Lucy'yi ise Gestapo merkezine götürmüşlerdi. İşkence yapmışlardı orada Lucy'ye. Tırnaklarını sökmüşlerdi. Daha sonra Robert'i Gracie'nin yanında görmüştü. Cellattı bu Gracie'ye. Pepe'ye de işkence yapan oydu. Robert'in dudaklarını kesmişti. Kimsenin adını vermemişti ama Robert. Lucy de konuşmamıştı. Pepe'yi de Gracie'nin odasında görmüştü. Bir kahraman gibi dayanmıştı Pepe. Sonra bir de mahkemede karşılaşmışlardı. Pepe'yi bir rastlantı sonucu Formige'nin evinde bulmuşlar. Leblanc'ı öldürmekle suçlamışlardı. Komünist olduğunu söylemişti Pepe. Robert ve Lucy'yi kötü bir duruma düşürmek istememişti. Onun bir kahraman olduğunu daha sonra öğrenmişti Lucy. Gestapo şefini öldürmüştü Pepe. Onu idama, Robert'i 20, Lucy'yi de 10 yıla mahkum etmişlerdi. Birbirlerini son kez mahkemede görmüşler ve burada vedalaşmışlardı. Pepe'yi kurşuna dizmişlerdi. Robert'i de bir daha görmemişti Lucy. O da cezaevinde ölmüştü. Ravensbrück'te cezasını tamamlayıp döndükten sonra üniversiteye girmişti Lucy. Annesi ölmüş, babası ise çökmüş, bir deri bir kemik kalmıştı ama hala aynı şeyleri yinelemekteydi. Komünistlerdense atom bombası daha iyidir. Robin adlı bir mühendis Lucy'ye aşık olmuştu. O da Lucy'nin hoşuna gitmişti. Robert gibisini nasıl olsa bir daha bulamayacağını, yaşaması gerektiğini düşünmüş ve evlenmişti Robin'e ile. 47'de olmuştu bu. Ama hemen sonra kocasını sevmediğini anlamıştı Lucy. Robin'e önemli olan şeyin para olduğunu söyler, Lucy ile alay ederdi. İdealist adını takmıştı Lucy'ye. Bazen kızar, kendini büyük acılar çekmiş bir çilekeş gibi göstermekten vazgeç derdi. Küçük çocukların saklambaç oyunu gibi bir oyundu direniş yıllarında yaptıkların. 30 yaşına geldin, bırak artık oyunu. Lucy onu duymamaya, görmemeye çalışır ve sınavlarına hazırlanırdı. Kocası bir takım kazanç işleriyle uğraşırdı. Bir gün pek neşeli dönmüştü eve, bir yerlerde iyi bir yemek yediği belliydi. Bir süre sağdan soldan konuştuktan sonra bir fabrikanın baş mühendisliğine atandığını, bu fabrikada Amerikan savaş uçaklarının onarımlarının yapılacağını söylemişti. Yani kendisini iyi bir gelecek bekliyordu. Bombardımanlar, ölen çocuklar, kaçışan halk gelmişti bir annesinin gözünün önüne ve bağırdı. Nasıl yapabilirsin böyle bir işi? İnsan değilsin sen. Kocası gülmüş. İnsanım demişti. Hem de senin gibi bir idealistin ayıla bayıla beğendiği yakışıklı bir erkek. Sonra Lucy'nin aptal olduğunu, bir tek gün halk demokrasisi olarak yaşamaktansa 100.000 bombanın altında kalmanın daha iyi olacağını, komünistleri tıpkı cüzdanlılar gibi kırıp geçirmek gerektiğini söylemişti. O gece terk etmişti Lucy kocasını. Üniversiteyi de bırakmak zorunda kalmış ve belediyede çalışmaya başlamıştı. Kendisini nasıl olup da kongreye delege seçtiklerini bilmiyordu. Belki ölüm kampında kaldığı için seçmişlerdi. Komünist değildi ama savaş isteyen insanlardan da nefret ediyordu. Ravensbrück'te Claudine onun kollarında ölmüştü. Komünist de Claudine. Ölmeden önce Lucy'ye göreceksin demişti. Savaştan sonra her şey bambaşka olacak. Temiz, tertemiz. Oysa Lucy savaştan sonra ne pislikler, bayağılıklar görmüştü. Marie ile görüşmek istemişti çünkü hayatta kimsesi yoktu. Pepe'nin mahkemedeki hali hiç gitmiyordu gözünün önünden ve Pepe onun için bir vicdandı. Marie salona döndüğünde İngiliz hukukçu konuşuyordu, Madon'un sesini duydu. Bir şey mi oldu? Ve ancak o zaman anladı ağladığını. Çarçabuk sildi gözlerini. Yok bir şey. Şu kadın Pepe'yi tanıyormuş, beraber yargılanmışlar. Sonra bir Rus konuştu. Havacı oldu ve savaşta olağanüstü kahramanlıklar gösterdiği söyleniyordu. Alçak gönüllü sade bir görünüşü vardı. Alkışlardan şaşırmış, ellerini nereye koyacağını, ne yapacağını bilemiyordu. Mado kulaklığını çıkardı. Ayı Rusça yazmayı öğretmemişti ona ama konuşmaları iyi anlıyordu. Yerinde duramıyordu Mado. İkide bir ayağa kalkıyor, alkışlıyor, sanki Rus'a dokunmak istermişçesine kollarını ileri uzatıyordu. Çok güzel konuştu dedi Marie'ye dönüp. Stalingrad'ı nasıl dayandıklarını anlattı. Güçlü olduklarını ama savaş istemediklerini söyledi. Hay Allah, ne diye anlatıyorum sana bunları sanki. Konuşmalar çevriliyor. Hepsini sen de anladın. R'leri de tıpkı ayı gibi söylüyordu. Ve Sergei gibi diye düşündü ama söylemedi. Mado ile Marie yürüyüşe de birlikte katıldılar. Kadınlar kolunda yürüyorlardı. Üzerlerinde üç renkli kocaman bir bez pankart dalgalanıyordu. Daniel Casanova halkı, Zoya halkı ile hiçbir zaman savaşmayacak. Koca Buffalo Stadyumu hınca hınç insan doluydu. Kongre delegeleri tribünlerde oturuyor, yüz binlerce kadın ve erkek de onların önünden geçiyordu. İlkin, geçenlerdeki büyük mücadelenin savaşçıları olan maden işçileri geçtiler. Ellerinde madenlerde kullandıkları fenerler vardı. Mado onların arasında birçok dostunu gördü. Hepsiyle selamlaştı. Kapkara köylerinden beyaz bir güvercin getirmişlerdi. Öyle çoktu ki bu güvercinler. Minicikleri, kocamanları, tahtadan camdan olanları, kağıttan olanları. Sonra binlerce güvercin salıvermişlerdi havaya. Marie, Jano'yu getirememiş olmasına yazıklandı. Profesör Duma'ya tribünde yer vermişlerdi ama o istememişti. Bastonuna dayana dayana ölüm kampında birlikte kaldığı arkadaşların yanında yürüyordu. Onu gören halk, ''Barış, barış, barış!'' diye bağırıyordu. Sıcak, dayanılacak gibi değildi. Ağustos'ta arada bir görülen sıcaklardandı. Gök, bir boranın yaklaşmakta olduğunu duyururcasına son derece parlak ve açıktı. Berti fabrikası işçilerinin safında yürümekte olan Lejean, geçerken Mado'ya bağırdı. ''Selam Frans!'' Mado gözleriyle Hunt Vien delegelerini arıyordu. Herhalde dede gelmiştir. Stadyumun çevresi ve buraya açılan sokaklar hınca hınç insan doluydu. Sanki tüm Fransa burada toplanmıştı ve ant içiyordu. Bir daha siren sesleri olmasın, sokaklarda kaçışan insanlar olmasın. 2 yıl boyunca insanlar gazete okuyarak aralıksız acı çekmişler, geleceğe bakmaya cesaret bile edememişlerdi. Ama şimdi, bugün çok olduklarını, güçlü olduklarını, savaşı önleyebileceklerini ve Fransa'yı kurtarabileceklerini anlamışlardı. Tribünlerde dünyanın bütün ülkelerinden gelmiş delegeler oturuyordu. Genç kızlar Yunanlılara çiçek atıyorlardı. Zor durumdaydı Yunanlılar. Buraya çok uzak olan dağlarda kan döküyorlardı ama mutluluk onlara da gelecekti. Çinliler de pek görkemli selamlanmışlardı. Savaşıyorlar ve kazanıyorlardı. Mado ile Marie, Rusların oturdukları tribünün önünden geçerken durdular. Fransa'nın bütün çiçekleri Sovyet delegelerinin üzerine serpilmişti. İnci çiçekleri, nergisler, karanfiller, beyaz, kırmızı, sarı, renk renk güller, laleler, leylaklar, şeboylar, zambaklar. ''Bir koşu yanlarına gidelim mi Mado?'' diye önerdi Marie. ''Hem sen Rusça da biliyorsun.'' Kalabalığı yara yara kongrede konuşan havacının yanına vardılar. ''Umudumuz sizde, size güveniyoruz.'' dedi Marie. Utangaç utangaç gülümsedi havacı. Tam bir çocuk gülümsemesiyle bu. ''Fransızca bilmiyorum ben.'' Marie kendini tutamayıp kucakladı onu. Bu kez iyice utanmıştı havacı. Mado karıştı söze. ''Bir yoldaşı vardı, bir faşist öldürdüğü için kurşuna dizdiler onu. Siz Rusça biliyor musunuz?'' şaşırmıştı havacı. ''Biraz, bizim partizan grubunda bir Rus vardı. Ayı. Ondan başka bir Rus daha tanıdım ama öldü o savaşta. İzin verir misiniz, öpebilir miyim sizi?'' Yeniden kendi saflarına döndüklerinde ''Ne dedin ona?'' diye sordu Mado'ya Marie. Pepe'den söz ettim ve partili olduğunu söyledim. Zaten Marie'ye de Mado tam bunları söylemiş gibi gelmişti. 24. ayrımın sonu sayfa 249.